Ayrım 39.
Bize fil dişinden de daha değerli bir şey bulmuşlardı. İnsan bulmuşlardı. Ben araba tekerlekleri denemeleriyle meşgul olduğumdan birkaç aydır kamptan ayrılmış değildim. İşte bu sırada Lord Acker'in başında bulunduğu bir keşif kolu fil aramaktan döndüğünde güneyde insanlara rastladıklarını bildirdi. Biz ilk şelaleyi geçtikten sonra kabilelere rastlayacağımızı sanmıştık. Kuş toprakları yüzyıllardır Mısır'a köle sağlardı. Bunlar herhalde kabileler arası savaşlarda kendi insanları tarafından ele geçirilir ve fil dişi, deve kuşu tüyü, gergedan boynuzu ve altın tozu gibi diğer mallarla birlikte imparatorluğumuzun sınırlarına getirilirlerdi. Kraliçe Lösteris'in hafif meşrep kara nedimeleri de bu ülkedendi ve Elefantin Adası'nın köle pazarından alınmışlardı. Bundan önce neden insana rastlamadığımızı bilemiyordum. Belki de savaşlar ve köle tüccarlarının baskınları nedeniyle daha güneye çekilmişlerdi. Tıpkı filleri çekilmeye zorladığımız gibi açlık ya da salgın hastalıktan ölmüş de olabilirlerdi. Ancak artık onlara erişebildiğimiz için aramızda büyük bir sevinç vardı. Fil dişi ya da altından çok kölelere ihtiyaç duyuyorduk. Tüm uygarlığımız ve yaşam biçimimiz köle sahipliğine dayanırdı. Mısır'dan fazla köle getirememiştik. Şimdi ise ulusumuzun yaşaması ve büyümesi için terk etmek zorunda kaldığımızdan çoğunu ele geçirmek zorundaydık. Tanus hemen büyük bir sefer gücü hazırlanmasını emretti. Nehrin yukarısında nelerle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için başında kendisi olacaktı. Savaş tutsağı olarak ele geçirilenlerin dışında biz Mısırlılar kölelerimizi hep köle pazarlarından alırdık. Ve bildiğim kadarıyla şimdi yüzyıllardır ilk kez kendi kölelerimizi kendimiz yakalayacaktık. Bu bizim için fil avlamak kadar yeni bir spordu. Ancak bu kez avımızın uysal ya da aptal olmasını beklemiyor. Tanus hala benden başka sürücüyle yola çıkmıyordu. Kolun başında biz vardık ama arkamızda da mavilerin en genç subayı olan Veliaht Prens Memnon geliyordu. Memnon için en iyi sürücümü seçmiştim. Çocuk çok hafif olduğu için araba fazladan bir adam alabilirdi. Zaten Memnon da engebeli arazide inip arabasını taşıyacak kadar güçlü değildi. İlk nehir kıyısı köylerine şelaleden 3 gün sonra rastladık. Bunlar kulübe bile denemeyecek kadar ilkel ottan yapılmış barınaklardı. Tanus önce keşif için öncüler gönderdi ve sabah şafakla birlikte köyü sardık. Bu kaba barınaklardan çıkan insanlar direnmeyecek kadar şaşırmışlardı ve bizden kaçmayı bile akıllarına getiremediler. Bir araya toplanıp çevrelerindeki arabalardan ve kalkanlardan oluşan halkaya şaşkın şaşkın baktılar. Tanus pek memnun kalmıştı. Erkekleri uzun boylu, uzun kol ve bacaklı ve zayıftılar. Bizim insanlarımızdan uzundular. Aralarında dolaşan Tanus bile onlarla kıyaslanınca kısa kalıyordu. Bunların arasında çok esaslıları vardı. Şu güzelliğe bak hele Tanus, heyecanla bir genci göstererek. Şuna bak hele, Elefantin'deki köle pazarında en az 10 altın yüzük eder dedi. Kadınları da güçlü ve sağlıklıydı. Sırtları dümdüz, dişleri düzgün ve beyazdı. Her yetişkin kadının sırtında bir bebek vardı ve bir çocuğun elinden tutuyordu. Ancak bunlar o güne kadar rastladığım en ilkel insanlardı. Ne kadınların ne de erkeklerin üstünde bir parça bile bez yoktu. Kadınların en kaba yöntemlerle sünnet edildiklerini görüyordum. Daha sonraları çakmak taşından bir bıçakla ya da bir bambu parçasıyla yapıldığını öğrenecektim. Genç kızlar henüz bu işkenceye maruz kalmamışlardı. Gelecekte bu geleneğin yasaklanmasına orada karar verdim. Bu konuda hanımımın desteğine sahip olacağımdan hiç kuşkum yoktu. Derileri o kadar esmerdi ki sabahın ilk ışıklarında olgun bir kara üzüm rengindeydiler. Bazıları vücutlarına beyaz kil ve kül karışımı sürmüşler, üstüne parmaklarıyla kaba şekiller çizmişlerdi. Dikkatimi çeken ilk şey aralarında yaşlıların olmadığıydı. Daha sonraları yaşlıların bacaklarını kırıp nehir kıyısında timsahlara kurban olarak bırakmak adetleri olduğunu öğrenecektim. Ölü atalarının yeniden dünyaya timsah olarak geldiklerine inanıyorlardı ve onları besleyen kurbanları da bu sürecin bir parçası olmaktaydılar. Madeni eşyaları yoktu, silahları küçüklerden sopalar ve sivriltilmiş değneklerdi. Ekmeği bilmiyorlar sepetten tuzaklarla yakaladıkları balıklar ve uzun boynuzlu hayvanlarıyla besleniyorlardı. Bu hayvanların boyunlarında açtıkları delikten akan kanı sütleriyle karıştırıp büyük bir zevkle içmekteydiler. Ondan sonraki aylar boyunca onları inceledim ve okuma yazma bilmediklerini öğrendim. Tek müzik aletleri içi boşaltılmış ağaç kütüklerinden yapma davuldu ve dansları cinsel birleşmeyi simgeleyen hareketlerdi. Kadınlar ve erkekler ayaklarını yere vurarak birbirlerine yaklaşıp karınlarını sürtüştürüyorlardı. Bu taklit kısa zamanda gerçeğe dönüşüyor ve ortaya en şehvet verici sahneler çıkıyordu. Prens Memnon bu insanları hayvan gibi ele geçirmeye ne hakkımız olduğunu sorduğunda kendisine şu yanıtı verdim. Bunlar vahşi insanlardır. Bizse uygarız. Bir babanın oğluna karşı görevleri olduğu gibi bizim görevimiz de onları bu durumdan kurtarıp kendilerine gerçek tanrıları öğretmektir. Onlar da buna karşılık bize emeklerini verirler. Memnon zeki bir çocuktu. Bu durumu kendisine açıklamamdan sonra bir daha bunun mantığını ya da ahlaklılığını sormaya kalkışmadı. Hanımım benim önerim üzerinde kara derili köle kızlardan ikisini de yanımıza almamıza izin vermişti. Bu haşarı kızlarla aram pek iyi değilse de bu kez bize çok önemli yardımlarda bulundular. Her ikisi de yakalanmadan önceki çocukluk yaşamlarını hatırlıyorlardı ve bu kuş kabilelerinin dilini az da olsa biliyorlardı. Bu da bizim kölelerimizi eğitmemize yeterliydi. Ben bir müzisyen olarak insan sesleri konusunda da iyi bir kulağa sahiptim. Aradan birkaç hafta geçince adlarına Şilluk denen bu insanların dilini konuşmaya başlamıştım. Dilleri de yaşamları kadar ilkeldi. Tüm dil 500 kadar sözcükten oluşuyordu. Ben de bunları papirüslere geçirerek kölecilere ve askeri eğitmenlere öğrettim. Tanus bu kölelerden araba sürücüleri olarak yararlanmaya başladı. İlk baskınımız bize Şullukların gerçek savaşçı nitelikleri hakkında bir fikir vermemişti. Ancak bundan sonraki köylere vardığımızda onlara karşı hiç de hazırlıklı değildik. Şulluklar bu arada uyarılmışlardı ve bizi bekliyorlardı. Hayvan sürülerini kadın ve çocuklarını saklamışlardı. Çırılçıplak ve ellerinde sadece tahta sopalarla sürüler halinde arabalarımıza ve oklarımıza, yaylarımıza karşı insanın inanası gelmeyen bir cesaret ve inatla atılıyorlardı. Bir saldırıyı daha püskürttükten sonra Kratos neşeyle, "Bu kara şeytanların her biri doğuştan askermiş," dedi. "Eğitilip de ellerine bronz silahlar verilirse dünyanın her askerine korkusuzca karşı çıkarlar," dedi Thanos da. "Yaylarınızı bırakın, bunları canlı ele geçirmek istiyorum." Thanos sonunda adamları arabalarla kovalayarak bitkin bir hale getirdi ve ancak ondan sonra köleciler ipleri boyunlarına geçirebildiler. Thanos piyade alayları için içlerinden en iyilerini seçti ve benim gibi o da dillerini öğrendi. Şulluklar çok geçmeden onu timsahlarının yerine geçen tanrıları olarak gördüler ve Thanos da onları benim atlarımı sevdiğim kadar sevmeye başladı. Sonunda Şulluklar hayvanlar gibi avlanmamız gerekmedi. Bu dal gibi uzun adamlar kendiliklerinden saklandıkları yerlerden çıkıp Thanos'a askerler arasına alınmaları için yalvarmaya başladılar. Thanos bunlara uzun bronz uçlu mızraklar ve fil derisinden yapılma kalkanlar verdi. Yaban kedisi kuyruğundan yapılma etekler ve deve kuşu tüyünden başlıklar giydirdi. Şillukların hepsi askerlik için seçilmiş değillerdi. İşlerinde yorulmak nedir bilmeyen kürekçiler ve doğduklarından beri sürüleriyle uğraştıkları için işlerini çok iyi bilen çobanlar ve seyisler de vardı. Çok geçmeden Şillukların geleneksel düşmanlarının daha güneyde yaşayan Dinkalar ve Mandariler olduğunu öğrendik. Bu kabileler daha da ilkeldiler ve bizim Şulluklar gibi savaşçı değillerdi. Thanos'un yeni Şulluk alayı Mısırlı subayları ve arabalarıyla eski düşmanlarına karşı gönderilmeye bayılıyorlardı. Dinka ile Mandarilerden binlercesini ele geçirdiler. Biz de onları yetenek istemeyen ağır işlerde kullandık. Filo'yu 5. şelalenin ötesine geçirdikten sonra tüm kuş ülkesi önümüzde açılmıştı. Artık Şilluk rehberlerimiz olduğundan gemiler nehirde giderken arabalarımız da her iki kıyıda sürekli sefere çıkıyorlar ve hepsinden yeni fil dişi yükleri ve kölelerle dönüyorlardı. Ben her ne kadar önlemeye çalışıyorsam da Prens Memnon Arabasının bir uçar gibi giden kolların en önünde olmasından çok endişeleniyordum. Kuşkusuz yanında güvenilir insanlar vardı. En azından bunu sağlayabiliyordum. Ancak gittiği yerlerde sürekli bir tehlike vardı. Ve o daha bir çocuktu. Kratos ve Remrem gibilerin yanında dolaşacağına, benimle birlikte gemide bulunması ve popürüslerini çalışması gerekirdi. O iki serseri kendi güvenliklerini hiçe saydıkları gibi prensin güvenliğine de aldırmıyorlardı bile. Onu sürekli iddialar ve bahislerle daha cesur hareketler yapmaya zorluyorlardı. Thanos'a bu durumu gösterip itiraz ettiğimde sadece gülüyor ve günün birinde çifte tacı giyecekse tehlikeden korkmamayı ve insanlara yönetmeyi öğrenmelidir diyordu. Hanımım da Thanos gibi düşünmekteydi. Neyse ki benim iki prensesim vardı. Bu çok büyük bir avuntuydu. Tehuti ile Bakata her gün biraz daha güzelleşiyorlardı ve ben gerçekten onların kölesi olmuştum. İçinde bulunduğumuz garip durum nedeniyle onlara gerçek babalarından daha yakındım. Bakata'nın söylediği ilk sözcük Tata olmuştu. Ve Tehuti kendisine bir masal anlatmasam kesinlikle yatıp uyumazdı. Sanırım bu yaşantımın en mutlu dönemiydi. Kendimi ailemin arasında hissediyor, onların sevgisiyle mutlu oluyordum. Milletimizin talihi de benimki kadar açılmıştı. Altın arayıcılarımızdan biri Atbara nehrinde yaptığı bir seferden dönünce Kraliçe Lostiris'in önünde eğilerek ayakları dibine küçük bir meşin torba bıraktı. Kraliçenin emri üzerine torbayı açınca içinden parlak taşlar döküldü. Bunlardan bir kısmı kum tanecikleri kadar küçük, bazıları ise baş parmağımın ucu kadar iriydi. Hepsi de yanılması olanaksız ol parıltıyla ışıldıyorlardı. Hemen kuyumcular çağrıldı, bir süre ocakları ve toprak kaplarıyla çalıştıktan sonra bunların olağanüstü saflıkta altın olduğunu söylediler. Thanos ile altının bulunduğu yere gittik. Ben nehrin o kolundaki altın yataklarını işletmek için bir dizi yöntem geliştirdim. Taşçı ustalarının nehrin üstündeki granit yamaçlarda açtıkları kanallara taş yığınlarını taşımak için Mandari ve Dinka kölelerinden binlercesini kullandık. Madencileri orada çalışmaya bırakıp gemiye döndüğümüzde yanımızda yeni dökülmüş 500 beden altın yüzük vardı. Güneye doğru ilerlerken 6. ve sonuncu şelaleye ile karşılaştık. Ancak arabalarımız kıyıdan gittiklerinden bunu aşmak kolay oldu. Ve sonunda birleştiklerinde o çok iyi tanıdığımız ve sevdiğimiz Nil'in iki kolunun birleştiği yere vardık. Kraliçe Losteris burası Taita'nın Amon-Ra falında gördüğü yerdir dedi. Hapi burada sularını birleştiriyor. Burası Tanrıça'nın kutsal yeridir. Yolculuğumuzu tamamladık. Tanrıça Mısır'a döndüğümüz için bizi burada güçlendirecek. Bizi buraya kadar kuzey rüzgarı getirdiği için adı kuzey rüzgarının yeri olan Kebui olsun. Konseyin büyük lordları çok uğurlu bir yer dediler. Tanrıça bize köle ve altın vererek hoşnutluğunu gösterdi. Bunlardan ileri gitmemeliyiz. Şimdi sıra kocaman Firavun Memose'nin mezarı için bir yer bulmaya geldi dedi Kraliçe Losteris. Mezar yapılıp da Firavun içine yerleştirilince sözümü tutmuş olacağım ve zaferle Mısır'a döneceğiz. Ancak bu yapıldıktan sonra Hiksoslara karşı saldırıya geçip onları ana yurdumuzdan atabiliriz. Bu karardan mutlu olmayan birkaç kişiden biri de bendim. Herkes yıllarca süren yolculuktan bıkmış ve sıla hasreti çekiyordu. Bense ondan daha büyük bir hastalığa tutulmuştum. Keşif hastalığına. Nehrin az ötesinde tepenin öte yanında ne olduğunu görmek. Dünyanın sonuna kadar hiç durmadan gitmek istiyordum. O nedenle hanımım kral mezarının yerini aramak için beni seçince çok sevindim. Losteris aynı zamanda Prens Memnon'un da arabalardan oluşan takımıyla bana eşlik etmesini emretmişti. Böylece hem yolculuk zevkimi hem de prensin yanında bulunmak zevkimi tatmin etmiş olabilecektim. 14 yaşındaki Prens Memnon seferin başına getirilmişti. Bu olağanüstü bir durum değildi. Tarihimizde o yaşta ordulara komutanlık etmiş olan firavunlar vardı. Prens bu ilk bağımsız komutanlığındaki sorumluluklarını ciddiye alıyordu. Arabalar hazırlanınca Memnon her birini ve atları tek tek kontrol etti. Her araba için iki de yedek at alacaktık yanımıza. Sonra ikimiz de baş başa verip kralın mezarı için ideal yeri nerede arayacağımızı düşündük. Mezar soyguncularının kolay bulamayacakları dağlık ve ıssız bir yer olmalıydı. Mezarla gizli yolların oyulabileceği dik bir yamaç olmalıydı. Kuş ülkesine girdiğimizden bu yana bu koşullara uygun bir yere rastlamamıştık. Arkamızda kalan toprakları gözden geçirerek ileride neler bekleyebileceğimizi tahmine çalıştık. O anda iki nehrin kavuştuğu Kebui uzun yolumuz boyunca gördüğümüz en güzel yerdi. Nehirlerden her birinin ayrı bir karakteri vardı. Tıpkı aynı rahimden çıkan iki bebeğin vücut ve kafa bakımından tümüyle değişik olabildikleri gibi. Sağdaki kol ağır akıyordu, sarıydı ve diğerlerinden daha çok suyu vardı. Doğudaki ise boz bulanıktı, öfkeliydi. Birleştiklerinde ikizini öfkeyle itiyor, sularını ona karıştırmıyordu. Daha sakin sarı nehir tarafından emilene kadar miller boyunca kendi öfkeli karakterini koruyordu. Memnon, Tata, sence hangi nehri izlemeliyiz diye sordu. Hemen Şilluk rehberleri çağırttım. Sarı nehir sonu olmayan büyük bir bataklıktan çıkar. Oraya insan giremez. Orada sadece timsahlar, su aygırları ve insanı sokan sinekler yaşar. İnsan orada hastalanır ve sonsuza kadar yolunu kaybedip dolaşabilir dediler. Ya öteki diye sorduk. Kara nehir gökyüzünde akar ve göklere kadar yükselen kayaların arasından aşağı iner. O korkunç yamaçları hiçbir insan tırmanamaz. Koyu renkli sol nehri izleyeceğiz diye prens kararını bildirdi. Babamın istirahat yerini o kayalar arasında bulacağız. Böylece dağların ufukta yükseldiğini görene kadar doğuya doğru gitmeye devam ettik. Dağlar o güne kadar görmediğimiz, hatta hayal bile edemediğimiz yükseklikte bir duvar oluşturuyorlardı. Bu dağların yanında bizim Nil Vadisi'nde bildiğimiz tepeler, nehir kıyısındaki kumluklarda kuş pislikleri gibi kalırdı. Onlara doğru yaklaştıkça dağlar daha da yükseliyor ve altlarındaki dünyayı cüceleştiriyorlardı. Oraya kimse çıkamaz dedi Memnun. Tanrılar orada oturuyor olmalılar. Bu müthiş dağların ancak eteklerine varabilmiştik ki yamaçlar ve yarlar yolumuzu kesince arabaları geri döndürmek zorunda kaldık. Bu tepeler arasında kenarları kayadan dimdik duvarlarla çevrili gizli bir vadi bulmuştuk. Prensle birlikte bu gizli yeri 20 gün kadar inceledikten sonra Memnun bir kara kaya duvarın önünde durup işte babamın tüm sonsuzluk boyunca dinleneceği yer dedi. Başımın içinde sesini duyar gibiyim. Burada mutlu olacaktır. Bunun üzerine yamacı ölçtüm. Kayalara bronz çiviler çakarak taşçı ustalarının girecekleri yeri işaretledim. Sonra gemilerimizin bekledikleri nehir kavşağına döndük. Aradan bir süre geçtikten sonra Nil kıyısında bir ağacın gölgesinde sevgili dostum Aton ile oturmuş bao oynuyorduk. Ona bir lütuf olarak Mısır'dan beri taşıdığım ve artık sonuna geldiğim değerli şarap testilerinden birini açmıştım. Üzerimize doğru yaklaşan felaketi bilmemize olanak yoktu. Aksine kendimden hoşnut olmak için her nedenim vardı. Bir gün önce Firavun'un mezarının planlarını bitirmiş ve içine herhangi bir mezar soyguncusunu şaşırtıp çabasını boşuna çıkaracak bir iki yenilik katmıştım. Kraliçe Losteris planlarımı onaylamış ve inşaatın başına taşçı ustalarından birini getirmişti. Bana da ihtiyacım olan tüm köleleri ve malzemeyi alabileceğimi söylemişti. Hanımım ölü kocasına verdiği sözü yerine getirmek için hiçbir masraftan kaçınmamaya kararlıydı. Ona benim dehamın yaratabileceği en görkemli mezarı yapacaktı. Aton'dan bir oyun daha kazanmıştım ve yeni bir şarap testisi açıyordum ki bir gürültü duyup başımı kaldırınca arabaların olduğu taraftan bir atlının dört nala gelmekte olduğunu gördüm. Hui'yi daha uzaktan tanımıştım. Oturduğumuz yere yaklaşırken gördüğüm yüz ifadesi beni öyle korkuttu ki yerimden fırlarken boğu tahtasını da şarabı da yere devirdim. Yüz adım öteden Tayita diye bağırdı. Atlar, Isis bize acısın, atlar. Atını durdurunca hemen arkasına atlayıp beline sarıldım. Konuşarak vakit harcama diye seslendim kulağına. Sür atını adam. Önce sabırlıya gittim. Sürünün yarısı yerlere serilmişti ama o ilk sevgilimdi. Kısrak yan yatmıştı. Göğsü körük gibi inip kalkıyordu. Artık yaşlanmış, burun deliklerindeki kıllar beyazlaşmıştı. Bıçakın fil tarafından öldürüldüğü günden beri onu arabaya koşmuş değildim. Artık araba çekmemesine karşın tüm sürülerimizin en iyi kısrağıydı. Tüm yavruları onun iyi yüreğini ve zekasını almışlardı. Şimdi de yanında küçük bir tay vardı. Hayvanın gözleri çapak içindeydi. Boynu ve boğazı normalinin iki katı şişmişti. Ağzından ve burnundan pis kokulu sarı irin akıyordu. Ateşten yanıyordu. Gövdesinden sanki bir kamp ateşinden gelmiş gibi sıcaklık yayılıyordu. Boynunu okşadığımda doğrulmaya çalıştı ama çok zayıftı. Geri yaslandı, soluğu boğazında düğümlendi. Boğazı kapanıyor, her iki soluğu alıp vermekte adeta savaşıyordu. Hayvan bana neredeyse insanca bir güven ve yalvarışla bakmaktaydı. Bu hastalık benim tüm bilgilerimin dışındaydı. Omuzumdaki kar beyazı keten şalı çıkarıp hayvanın burnundan akan irini sildim. Ama boşunaydı. Ben sildikçe yenisi geliyordu. Taita, hayvanların tümü bu hastalığa yakalandı, dedi Hui. Kalkıp diğerlerine baktım. Sürünün yarısı yerdeydi ve ayakta olanların ağzından da o koyu sarı sıvı gelmeye başlamıştı. Hui ile diğer arabacılar ne yapabiliriz diye soruyorlardı bana. Onların güveni üzerimde ağır bir yüktü. Bu korkunç felaketi benim önlememi bekliyorlardı ve ben de bunun gücümün dışında olduğunu biliyordum. Aklıma hiçbir çare gelmiyordu. Sabırlının yattığı yere dönüp burnumdan akan o pis kokulu sıvıyı sildim yine. Hayvanın hızla ölüme doğru gitmekte olduğunu görüyordum. Aldığı her soluk bir işkenceydi artık. Üzüntümden tüm gücümün tükendiğini hissediyordum ve bu çaresizliğimle az sonra hüngür hüngür ağlayacağımı ve bir daha ne hayvanlara ne de insanlara hiçbir yararımın dokunamayacağını biliyordum. Yanımda biri çömelince başımı kaldırıp baktım. Kendisiyle dostluk kurduğum ve şimdi beni efendisiymiş gibi gören Şilluk seyislerinden biriydi. O basit diliyle "Gunu hastalığı" dedi. "Çoğu ölecek." O zaman birkaç gün önce geçen o sonsuz hayvan sürüleri aklıma geldi. Hiç görmediğimiz bu garip hayvanların göç mevsimlerinde böyle göz alabildiğine uzanan sürüler halinde geçip gittiklerini söylemişlerdi. Şilluklar insandan korkmayan bu hayvanlardan beşini memnun beş okla yere indirmiş, sonra ateşte kızartıp yemiştik. Hayvanların garip biçimlerine karşın etleri çok lezzetliydi. Kraliçe Losiris de sonradan ordunun ihtiyacı olan eti sağlamak için 200 arabalık bir kuvvet gönderip bunları avlatmış, ancak ben kasaplıktan hoşlanmadığım için bu sefere katılmamıştım. Şimdi adamın yüzüne bakarken sözlerinden bir anlam çıkarmaya başlıyordum. Ovayı sayılarıyla karartan o hayvan sürülerini tanrıların bir lütfu olarak gördüğümüzü hatırlıyordum. Bunu geldiği zaman bu hastalık hayvanlarımızı öldürür. Hastalığı atlatanlar yaşarlar ve bir daha hiç o hastalığa tutulmazlar. Onların kurtarmak için ne yapabiliriz Habani, diye sordum. Ama adam başını salladı. Yapılacak hiçbir şey yoktu. Sabırlı öldüğünde başını kollarımın arasında tutuyordum. Soluğu birden boğazına takılıp titredi. Bacakları katılaştı, sonra da gevşedi. Ben acı bir iniltiyle tam umutsuzluğa dalıp giderken birden başımı kaldırınca gözyaşlarım arasından sabırlının tayının da yere yığıldığını ve boğazından sarı sıvının geldiğini gördüm. O anda umutsuzluğum yakıcı bir öfkeye dönüştü. "Hayır, senin de ölmene izin vermeyeceğim," diye bağırdım. Tayın yanına koşarken Habani'ye meşin kovalarda sıcak su getirmesini söyledim. Şişi gidermek için tayın boğazını ıslak bir bezle sardımsa da yararı olmadı. İrin hala burnundan akıyor ve boynunun sıcak derisi havayla dolan bir kese gibi şişerken geriliyordu.